SBS Türkçe ilesiniz. Melbourne'deki Deakin Üniversitesi Ekonomi Bölüm Başkanı Profesör Mehmet Ulubaşoğlu ile konuşuyoruz. Pandemi hakkında konuşacağız. Mehmet Bey, çalışmalarınız felaketlerin ekonomik etkilerine odaklanıyor. Orman yangını veya deprem gibi kısa dönemli felaketlerle şu anda içinde bulunduğumuz pandemi arasındaki fark nedir acaba?
Evet, en büyük fark esasen deprem veya orman yangınının yerel etkileri. Yani lokal olarak, coğrafi olarak düşündüğümüzde bazı bölgeleri etkilemesi. Pandeminin ise ülke genelinde etkili olması. Yani ülke ekonomisinin genelinde bir durgunluğa veya gerilemeye yol açması. Deprem ve orman yangınları gibi felaketler vurduğu bölgelerde yerel olarak o ekonomiler etkiliyor. Veya onunla bağlantılı olan daha çok yine lokal ekonominin bağlantılı olduğu bölgeler etkiliyor. Asıl fark yerel ile ülke genelinde etkilerinin farklı olması.
Zaman olarak da fark var değil mi? Yani sonuçta 2 senedir biz ya da 1,5 senedir etkileniyoruz bu COVID-19 pandemisinden. Daha da etkileneceğiz. Deprem veya orman yangını, mesela orman yangını birkaç ay sürdü. Deprem etkileri sürüyor ama belki orada kurbanlar ve yakınları üzerinden sürüyor biraz. Ama genel ekonomi etkisi dediğiniz gibi sınırlı, ama zaman olarak da fark var galiba.
Zaman arasında aslında fark var. Gerçi biz son yaptığımız araştırmalarda deprem ve orman yangınlarının 1-2 sene sonra bile felaket bölgelerindeki ekonomik aktiviteyi indirek olarak etkilediğini gösterebildik. Yani sadece 3-5 ayda geçen etki değil. Çünkü bu tür felaketler sonrasında bazı iş yerlerinin kapanması olsun, bazı göçlerin sebebiyle olsun. Yani felaket sonrası 2 sene sonrasında hala gelirlerin düşük olduğunu gözlemledik. O açıdan pandemi için henüz bir zaman çerçevesi çizmek biraz daha zor. Çünkü onun etkileri biraz daha derin. Yani çalışma kalıplarında değişikliklere yol açtı biliyorsunuz. Yani çalışma olsun veya işte değişik sektörlerin çok daha derin etkilenmesi olsun. Bunun için belki 200 senede hemen yani 2019 seviyelerine dönmek mümkün olmayabilir. Biraz daha sürebilir yani. Dolayısıyla bildiğimiz zaman çerçevelerinden daha öteye uzatmamız lazım.
Mehmet Bey, sizce Avustralya hükümetlerinin başlattığı ekonomik destek programları insanları rahatlatmak için yeterli oldu mu veya sektörleri?
Bence faydalı oldu. Yeterli olup olmadığını henüz anlayamayız. Çünkü tam olarak bitmiş değil pandemi ve etkisi, ama faydalı olduğunu söyleyebiliriz. Şu açıdan genel olarak bu tür şoklarda, ekonomik şoklarda ekonomik direnci az olan gruplar etkileniyor. İşte düşük gelirliler, part-time dediğimiz yarı zamanlı çalışanlar, kadınlar, küçük ve orta ölçekli işletmeler etkileniyor bu tür şoklardan. Dolayısıyla bu Avustralya hükümetinin Job Seeker, Job Keeper adı verilen programları mutlaka bu grupların daha da kötü etkilenmesini engelledi. Gelir uçurumlarının daha da derinleşmesini engellediğini söyleyebiliriz. Mutlaka etkiler hala devam ediyor. Ama ekonomi daha iyi bir noktada. Bu şu anlama geliyor. Geriye dönüş, 2019 seviyelerine geriye dönüş biraz daha kolay olur bu tür destek programlarının olmadığı bir senaryoya göre.
Mehmet Bey, JobKeeper programı bu ay sonunda sona erecek. Sizce biraz erken değil mi bunu sona erdirmek için?
O konuda tam olarak elimizde ne tür bir bilgi var ondan emin değilim. Sonuç olarak JobKeeper'ın genel olarak vergi ödeyicisinde belli bir maliyeti de var. Yani uzun uzadıya sürdürmenin bütün mali külfetleri olacak. İşsizlik oranı %5.8'e düşmüş vaziyette. Geçen ay 80 bin kişi daha iş bulmuş Avustralya'da. Yani bu açılardan baktığımızda ilahi nihai sürecek bir durum değil bu tür destekler. Bir yerde bitmesi veya azaltılması gerekiyor. Yani benim şahsi kanaatimce yani işsizlik oranına baktığımızda galiba bitirmenin yeri var diye düşünüyorum şahsen.
Mehmet Bey, en son konuştuğumuzda orman yangınlarının ekonomik olarak en fazla kadınları ve kadınların yoğun olarak çalıştığı sektörleri etkilediğini söylemiştiniz. Bu pandemide de biraz önce aynısını söylediniz, kadınlar daha fazla etkileniyor diye. Kadınlar dışında hangi gruplar etkileniyor ve neden böyle sizce?
Bu aslında derin bir konu. Birkaç seviyede ele almak lazım. Öncelikle bu tür şoklarda dediğimiz gibi düşük gelirliler, kadınlar, yarı zamanlı çalışanlar, KOBİ'ler daha çok etkileniyor. Bunların hem mali sermayesi açısından hem de beşeri sermaye açısından bu tür şoklara direnci biraz daha az oluyor. Mesela bir doktor düşünün. Doktor ile bir restorandaki garsonun etkilenmesi bu tür şoklardan farklı. Doktor için hala iş devam ediyor. Yani pandeminin kendi getirdiği iş yükü de var. Bir süre kapatmak zorunda kalmış olabilirler lockdown'da ama telehealth yani online olarak da gene devam edebiliyorlar ama bir restoranda çalışan bir garson mutlaka saatlerini azaltılıyor onun veya işi kaybediyor. Dolayısıyla bu tür ekonominin değişik gruplarındaki direnç farklılık gösteriyor. Kadınlar konusunda, kadınlar ekonomide daha çok yarı zamanlı işlerde çalışıyorlar erkeklere göre. Dolayısıyla yarı zamanlı iş kalıplarından daha fazla çalıştıkları için kadınların etkilenmesini daha yüksek olduğunu görüyoruz. Diğer yandan kadınlar aynı zamanda daha çok sekreterlik yani clerical dediğimiz masa işi, ofis işlerde de daha çok çalışıyorlar erkeklere göre. Bizim yaptığımız bir araştırmada bu tür yani uzaktan çalışabilmenin bu masa işi işlerde biraz daha farklı, daha olası olabildiği konusunu gördük. O açıdan da kadınlar daha az etkilenmiş olabilir. Yani hangi açıdan baktığınıza göre değişir, hangi iş kalıplarına baktığınıza göre değişir. Yani mesela bu uzaktan çalışabilme, bir tamirci düşünün, mekanik düşünün, erkek olur genelde. İş yerine gitmek zorunda yani. Dolayısıyla kadınlar eğer ki uzaktan çalışabiliyorsa, full time çalışabiliyorsa demek ki biraz daha az etkilenmiş olabilir ama part time olarak baktığımızda daha fazla etkilenmiş olabileceğini söyleyebiliriz. O hangi açıdan baktığınıza göre değişiyor aslında hangi ekonomik grupların nasıl etkilenebileceği.
Mehmet Bey, Avustralya'da şimdi ekonomi bölümü başkanısınız. O yüzden bu konuda size sormak doğru olur diye düşünüyorum. Avustralya'da eğitim sektörü de bayağı bir etkilendi pandemiden. Özellikle uluslararası öğrenciler. Federal hükümetin uluslararası öğrencilere yönelik tutumu da eleştiri konusu oldu. Sizce eğitim sektörü pandemi sonrasında kendine nasıl gelebilecek?
Bu da derin bir konu aslında. Dediğiniz gibi son 10-15 senede Avustralya üniversiteleri bayağı bir atılım gösterdi. Uluslararası öğrencilerin Avustralya'da olması, yüksek eğitim sektörünün 3. büyük ihracat kalemi olması Avustralya için. Üniversiteleri bayağı büyüttü mali olarak. İşte Deakin Üniversitesi'nde 60 bin öğrenci var. Bunun yaklaşık 20 bini falan uluslararası öğrenci. Her üniversitenin aşağı yukarı yaklaşık 3'te 1'lik öğrenci kompozisyonu uluslararası öğrenci. 2019 yılı hakikaten, hatta 2018 falan bayağı bu işin zirve noktasıydı. Biraz Çin'in ve Hindistan'ın ekonomik durgunluğa girmesiyle 2019'da yani pandemi öncesinde biraz azalma göstermeye başlamıştı aslında ama pandemiyle birlikte bayağı bir yani dibe dalış diye tasvir edebileceğimiz bir durum ortaya çıktı. Şimdi Avustralya hükümeti üniversiteler açıkçası çok yardımcı olmadı. Eleştiriler o açıdan doğru. Niye olmadı? Olabilir miydi? Ayrı konular. Belki öncelik sırası değildi. Öncelik işte dediğimiz gibi job keeper, job seeker gibi ülke ekonomisinin genelinde çalışan insanlara yardımcı olmaktı. Belki üniversitelere biraz daha kendilerinin direnç kazanabileceği bir öğrenci kompozisyonu yaratmaları gerektiğini düşündü hükümet. O açılardan el uzatmadı eleştirisi var ve doğru. Çünkü bir gerçeklik. Ve de ne zaman kendimize gelebiliriz? Bu biraz daha olayın derinliğini anlamamızla alakalı. Mesela şöyle düşünün. 2020'de üniversite 1. sınıfa başlayamayan çocuk şu anlama gelir. Bugün yani 2021'de 2. sınıfların sayısı daha az. 2022'de 3. sınıfların sayısı daha az. Aynı şekilde 2021'de 1. sınıfa başlayamayan bir çocuk gelecek sene 2. sınıfların daha az olduğu anlamına gelir. 2023'te 3. sınıfların daha az olduğu anlamına gelir. Mesela uluslararası seyahat izin verildi. Hadi turistler gelsin. Böyle bir durum yok üniversite sektöründe. Yani sene sene bize öğrenciler geldiği için geriye dönüşümüz, 2019 seviyelerine dönüşümüz 2025'i bulacağı söyleniyor. Hatta mali olarak üniversitelerin dibi görmesi daha 2023 senesinde olacağı söyleniyor. Tabii bunlar tahmin, tahminlerde yanılma olabiliyor ama genel olarak senaryoya baktığımızda 2019 seviyelerine ancak 2025'te dönebileceğimiz söyleniyor.
Mehmet Bey, üniversite sektörü için gelecek hakkında bir şeyler söylediniz. Şimdi size genel olarak gelecek hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum. 2021'de pandemiyle yaşayacağımız belli artık. Hatta birçok uzman seyahat yasaklarının gelecek seneye sarkacağını söylüyor. Sizce bizi pandemi sonrasında nasıl bir dünya bekliyor?
Bu çok ilginç bir soru. Böyle bir derin şoku daha önce herhalde 100 sene önce yaşamıştı dünya. Biyo felaket denilen felaket senaryoları oluyor bunlar genelde. Virüs tarzı. 1918'de Birinci Dünya Savaşı sonrasında İspanyol nezlesi de aynı şekilde değişik dalgalar halinde bayağı bir külfeti olmuştu. Hem nüfus, dünya nüfusuna hem de ekonomik olarak. 50-100 senede bir olan şeyler bunlar. Ekonomi nasıl olur? Birinci etki evden çalışmanın artık belli bir şekilde norm hale gelebileceği. Aslına bakarsanız evden çalışmak da son 200 senenin bir gelişmesi. Yani 200 sene önce sanayi devrimiyle ortaya çıkan bir şeydi. Ondan önce herkes evden çalışıyordu. Adam tarlaya gidiyordu, evine getiriyordu, evinde işliyordu falan. Veya yine 100 sene önce, 50 sene önce tekstil tezgahları evlerdeydi. Belli bir fabrik veya atölye kontekstine geçişi çok soruları yani. Şunu demek istiyorum, evden çalışma son 200 senenin meselesi. Ve muhtemelen biraz da evden çalışma olayına geri döneceğiz. Tabii farklı bir şekilde. Online olacak her şey, çevrim içi olacak. Birinci farklılık burada bence. Bunun getirdiği veri yani data bazlı işlerin daha böyle öne çıkması durumu ortaya çıkacak. Verdiğimiz kararlar çok daha fazla data bazlı olacak. Yüz yüze gelmek çalışmak için artık %100 gerekli bir şey değil, bunu öğrendik. Tabii yani evden çalışmanın da dezavantajları var. Yani yüz yüze gelmenin de mutlaka networking açısından, bağlantılar kurmak açısından, değişik kişilerle konuşabilir faydası var. Yani o konuda bir denge noktası oluşacak diye düşünüyorum. Asıl mesele dünya ekonomisinin bu tür felaketlere çok daha kırılgan olduğunu anlamamız oldu. Uluslararası seyahatler biliyorsunuz kısıtlandı. Turizm sektörü birden komaya girdi. Global mobilite, uluslararası seyahatlerin çok kırılgan olduğunu anladık. Bunlar için yeni metotlar, yeni teknolojiler geliştirilebilir. Yani bizi aslında önemli bir 10 sene bekliyor. Yani bu pandeminin getirdiği şokun ve şokla öğrendiğimiz dünya ekonomisinin dinamikleri, daha önce fark edemediğimiz şeylerin yavaş yavaş insanlar tarafından, ülkeler tarafından, politika yapıcılar tarafından anlaşılacağı ve yeni adımların atılacağı bir 10 sene bizi bekliyor diye düşünüyorum.
Mehmet Bey, önümüzdeki 10 seneden bahsettiniz. Sizin önümüzdeki 10 senedeki odaklanacağınız konu da bu olacak herhalde, değil mi?
Önemli bir şok. Bizim araştırmalarımız genelde şoklar üzerine, ekonomi şokları üzerine. Yani bir deprem, bir orman yangını da şok. Pandemi de bir şok. Bunun sadece bugünün ekonomisinin üzerine değil, çocuklar üzerine büyük etkileri var. Biliyorsunuz evden çalışma bile çocuklar için bir aile içerisinde dinamikleri etkileyen bir şey. Çocukların okulunu evden yapması da ayrı bir olay. Yani daha doğmamış çocuğu bile etkileyebilecek bir yeni dinamikler var burada. Araştırma konusu olarak insanın çocukluğundan yaşlılığına kadar bazı şeylerin belki tekrar düşünülmesi gerekiyor. Yani bu tür kırılgan ortamlarda çocuklar nasıl davranır, orta yaşlılar, yaşlılar nasıl davranır biliyorsunuz. Yaşlılar için büyük bir tehdit koronavirüs. Yani biliyorsunuz ikinci dalgada Melbourne'de huzur evlerinde bayağı bir sıkıntılar oluştu. Bunların tekrar tekrar düşünülmesi, yeni veriler eşliğinde bazı hipotezlerin belki yenilenmesi, yeni empirik verilerin bulunması gerekiyor ki 10 sene sonra kendimizi biraz daha dirençli bulalım şoklara karşı.
Mehmet Bey, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler. Kolay gelsin size.
Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.